Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. İlkbahar yaz 1555. 40. ayrım. Birkaç gün sonra at biniyordum. Daddy'lerin bana verdiği minik ata büyüdüğüm için artık binemiyordum. Artık kraliçenin kraliyet ahırlarındaki harika aygırlardan birini sürüyordum. Dışarı çıkmaya can atıyordum. Hampton Court bütün güzelliğine, bütün sağlıklılığına rağmen bu yaz hapishane gibiydi ve sabahları at binmek bana hep şartlı tahliye hissi veriyordu. Kraliçenin gerginliği ve bebeği beklemek hepimizi kulübeye kapanmış dişi köpeklere çevirmişti. Hepimiz kendi patalarımıza saldırmaya hazırdık. Ben çoğunlukla atımı nehir boyunca batıya, sabah güneşini sırtıma alarak bahçeleri ve minik çiftlikleri geçip taşranın vahşileştiği, çiftlik evlerinin seyrekleştiği alanlara doğru sürüyordum. Atıma alçak çalıları atlattırabiliyordum. Eşkin giderken dereleri de geçebiliyordu. Bir saatten fazla dolaşıyor ve her seferinde ayaklarım geri giderek eve dönüyordum. O ılık sabah erken yola çıktığıma memnundum. Daha sonrasında at binilmeyecek kadar sıcak olacaktı. Güneşin yüzümü yaktığını hissedip suratımı güneş ışığından korumak için kepimi yüzüme çektim. Saraya dönüp baktım ve ötede başka bir atlı daha olduğunu fark ettim. Ahırlara doğru gitse ya da yolda dursa belki görmezdim ama saraya doğru döndü ve bahçe duvarı boyunca ilerleyen yandaki patikalardan birine daldı. Sinsi sinsi gidişi dikkatimi çekti ve daha iyi görebilmek için döndüm. Omuzlarının alim duruşundan onu hemen tanıdım ve düşünmeden seslendim. "Bay D?" Atının yularını çekip döndü ve oldukça sakin bir tavırla bana gülümsedi. "Seni gördüğüme ne kadar sevindim Hanover'de," dedi. "Seni görmeyi umut ediyordum. İyi misin?" Başımı salladım. "Çok iyiyim, teşekkür ederim. İtalya'da olduğunuzu sanıyordum." Sözüm bana Venedik'te sizin dersinize girdiğini yazmıştı. Başını salladı. "Bir süre önce eve döndüm. Sahil şeridinin haritasını çıkartmakla meşgulüm. Harita ve denizcilerin taslaklarını almak üzere Londra'ya gelmek durumunda kaldım. Bana ulaşması gereken bir kitap geldi mi sana? Güvenli olsun diye kitabı babanın Calais'teki dükkanına göndermiştim. Kitabı sana yollayacağını söylemişti." "Bir süredir dükkana uğramadım efendim," dedim. "Ne zaman olursa bana ulaşırsa memnun olurum," dedi önemsizmiş gibi. "Kraliçe mi sizi çağırdı efendim?" Başını salladı. "Hayır, buraya Prenses Elizabeth'i özel olarak ziyaret etmek üzere geldim. Benden bazı el yazmaları istedi, İtalyanca öğreniyor ve ona Venedik'ten çok ilginç bir takım eski yazılar getirdim. Hala uyanmamıştım. Sizi ona götüreyim mi?" diye teklif ettim. "Bu yol saraya gitmiyor, ana yoldan ahırlara gidebiliriz." O cevaplamaya hazırlanırken duvardaki küçük kapı açıldı ve eşikte Cat Ashley belirdi. "Ah, soytarı," dedi hoşnut hoşnut ve sihirbaz. "İkimizi de yanlış tanımladın," dedi Dee sessiz bir vakarla ve semerinden yere indi. Dee'nin atını almak üzere Cat Ashley'in kolunun altından bir uşak peydah oldu. O an onun sarayda beklendiğini, saraya buradan gizlice girmesinin planlandığını çaktım. Bazen gerçekten soytarılığım tutuyordu. Onu görmemiş olmamın daha iyi olacağını, gördüğümde başımı çevirip dümdüz atımı sürmem gerektiğini idrak ettim. "Kızın atını da al," dedi Cat Ashley oğlana. "Ben atımı ahırlara götürürüm," dedim. "Sonra da kendi işime bakarım." "Senin işin bu zaten," dedi kaba kaba. "Şimdi burada olduğuna göre bizimle gelmek zorundasın." "Kraliçenin emirlerinden başka hiçbir şey yapmak zorunda değilim," dedim aniden. John Dee kibarca elini omuzuma koydu. "Hannah, burada yapmam gereken işte senin yeteneğinden yararlanabilirim ve Lord'un bana yardım etmeni isterdi." Durakladım. Ben oyalanırken Cat beni kolumdan tutup yavaşça duvarlarla çevrili bahçeye soktu. "Hadi gel işte," dedi. "İçeri girer girmez basıp gidebilirsin ama burada meydanda tartışarak beni de Bay D'yi de tehlikeye atıyorsun. Hadi gel şimdi, sonra gerekiyorsa gidersin." Her zamanki gibi izleniyor olma fikri beni çok korkuttu. Yuları oğlana fırlatıp Cat'in peşinden gittim. Bunca vakittir sarayda olmama rağmen hiç fark etmediğim, üzeri sarmaşıklarla kaplı minik bir kapıdan geçti. Bizi sarmal bir merdivene götürdü ve bir halıyla örtülü başka bir gizli kapıdan dışarı prensesin odalarının tam karşısına çıktık. Cat Kapıyı garip bir ritimle çaldı ve kapı hemen açıldı. John Dee ile birlikte hemen içeri girdim. Kimse bizi görmedi. Elizabeth pencerenin karşısında bir tabureye oturmuş, dizlerinin arasına bir lafta almıştı. Yeni İtalyan lafta hocası birkaç adım ötesinde sehpaya nota yerleştiriyordu. Sahnede masum insanları canlandıran oyuncular kadar masum görünüyorlardı. Hatta öyle masum bir görüntü çiziyorlardı ki, korkudan ödü patlayan bir köpek gibi ensemdeki tüylerin diken diken olduğunu hissettim. Elizabeth başını kaldırıp beni gördü. ''Aa, Hannah?'' ''Cat beni içeri çekiştirdi'' dedim ama galiba gitsem iyi olacak. ''Bekle biraz'' diye karşılık verdi. Cat Ashley kocaman kalçasını tahta kapıya dayayıp arkasına yaslandı. ''Hannah size yardım etse daha mı iyi görürsünüz?'' diye sordu Elizabeth John Dee'ye. ''O olmadan göremem'' dedi Dee, dürüstçe. ''Yetenek bende değil. Ben size sadece astroloji haritası çıkartacaktım. Yanımda bir kahin olmadan daha fazlasını yapamam.'' Hannah'ın bugün burada olacağını bilmiyordum. Hannah, sizin adınıza bakarsa ne görebiliriz? Dee omuz silkti. Her şeyi. Hiçbir şeyi. Ben nereden bileyim? Ama kraliçenin bebeğinin doğacağı günü söyleyebiliriz. Kız mı, oğlan mı olacağını, sağlık durumunu ve geleceğini. Elizabeth gözleri pırıl pırıl bana doğru geldi. Bunu bizim için yap Hannah, diye fısıldadı. Neredeyse bana yalvararak. Hepimiz bilmek istiyoruz. Bunu herkes kadar sen de istiyorsun. Cevap vermedim. Kraliçenin o karanlık odada gittikçe artan umutsuzluğu, onun aşüfte üvey kız kardeşiyle paylaşmak istediğim bir bilgi değildi. Buna cesaret edemem dedim uzatmadan. Bay Dee, korkuyorum. Bunlar yasak çalışmalar. Artık her şey yasak dedi kısaca. Dünya iki türlü insanla doluyor. Soru sorup cevap arayanlar, ve cevapların bize sunulduğuna inananlar. Buradaki Lady soran insanlardan, kraliçe ise her şeyin çoktan açıklanmış olduğunu düşünenlerden. Ben soran dünyadanım, her şeyi sorgulayan dünyadan. Sen de öyle, Lord Robert da. Sorgulamak, nefes almak gibi bir şey. İnsan, türbenin üzerinde tozla birlikte gelen bir cevabı neden diye bile soramadan kabul etmek zorundaysa zaten ölmüş demektir. Sorgulamayı sen de seviyorsun değil mi Hannah? Ben öyle büyütüldüm dedim, günahımı itiraf eder gibi. Bunun yanında bedelini de öğrendim. Bazen alimlerin ödemek zorunda kaldığı bedeli de gördüm. Benim odalarımda soru sorduğun için herhangi bir bedel ödemek zorunda kalmazsın diye güven verdi Elizabeth. Ben kralın koruması altındayım. İstediğimizi yapabiliriz. Artık güvendeyim. Ama ben hiçbir zaman güvende değilim, diye patladım. Gel buraya evlat, diye John Dee beni çağırdı. Dostlar arasındasın. Tanrı'nın sana bahşettiği yeteneğini, yaratıcının ve dostlarının yanında uygulamaya cesaretin yok mu? Hayır yok, dedim saklamadan. Gözümün önünde Aragon meydanına yığdıkları odunlar, Smithfield'deki kazıklar, sadece kendi korkularını bilen ve sadece şüphelendiği şeyleri gören Engizisyon vardı. Her şeye rağmen burada yaşıyorsun. Sarayın göbeğinde dedi Dee. Kraliçeye hizmet ediyorum. Çünkü onu seviyorum. Ve çünkü onu şu anda bırakıp gidemem. Bebeğinin doğmasını beklerken. Ve Prenses Elizabeth'e hizmet ediyorum. Çünkü o daha önce tanıdığım hiçbir kadına benzemiyor. Elizabeth güldü. Beni kitap gibi okumuşsun dedi. Bunu daha önce de fark etmiştim. Beni kadın nasıl olunuru öğrenmek ister gibi izliyorsun. Gözlemlerini onaylayarak başımı salladım. Belki. Gülümsedi. Ablamı seviyorsun değil mi? Ona korkmadan karşılık verdim. Evet, onu kim sevmez ki? O zaman ona bu tembel bebeğin ne zaman doğacağını söyleyerek onu rahatlatmak istemez misin? Bir ay gecikti Hannah. İnsanlar ona gülüyor. Eğer tarihleri karıştırdıysa ona karnındaki bebeğin sağlıklı büyüdüğünü ve bu ya da gelecek hafta doğacağını söylemek istemez misin? Durakladım. Böyle bir şeyi nereden bileyim? Yeteneğinle, yeteneğinle diye haykırdı sabrı taşarak. Ona bunu bir şekilde gördüğünü söylersin. Görüntülerin sana benim odalarımda ulaştığını söylemek zorunda değilsin ki. Bir an düşündüm. Ve tekrar Lord Robert'ı görmeye gittiğinde ona tavsiyelerde bulunabilirsin, dedi Elizabeth alçak sesle. Ona kraliçeyle barışması gerektiğini, Çünkü İngiltere tahtına onun oğlunun oturacağını ve İngiltere'nin sonsuza dek Katolik ve İspanyol kalacağını söyleyebilirsin. Ona umudunu kesmesini ve beklemeyi bırakmasını söyleyebilirsin. Ona davamızı kaybettiğimizi, dine dönmesi gerektiğini, kraliçeden merhamet dilenmesini, böylece kendini oradan kurtarmasını öğütleyebilirsin. Bu haber onun merhamet dilemesi anlamına gelir. Onu özgür kılabilirsin. Bir şey söylemedim ama yanaklarımın renginin değişmesinden her şeyi anladı. Buna nasıl dayanıyor bilmiyorum, dedi kısık bir sesle, bana büyü yapar gibi. Zavallı Robert, kulede bekliyor, bekliyor ve geleceğin ona neler getirebileceğini asla bilmiyor. Mary'nin önümüzdeki 20 yıl daha tahtta kalacağını, ardından yerine oğlunun geçeceğini bilse, sence özgürlüğü için çabalayıp yeniden serbest kalmak istemez miydi? Toprakları onu bekliyor, insanlarının ona ihtiyacı var. O çizmelerinin altında toprak, yüzünde rüzgar olması gereken bir adam. Hayatının yarısını baykuş gibi uluyarak geçirecek biri değil. Kraliçenin oğlu olacağından emin olsa serbest kalması mümkün olacak mı? Eğer oğlu olursa kuledekilerin çoğunu serbest bırakır. Çünkü veliaht tahtının garantilendiği anlamına gelecektir. O zaman hepimiz ipin ucunu bırakırız. O an hiç duraksamadan, tamam, yapalım dedim. Elizabeth sakin sakin başını salladı. İç kısımda bir odaya ihtiyacınız var, değil mi? Diye sordu John Dee'ye. Mumlarla aydınlatılmış bir odaya dedi Dee. Ve bir ayna gerek, bir de keten kumaşla kaplı bir masa. Daha başka şeyler de olmalı ama bu kadarla da elimizden geleni yaparız. Elizabeth kabul odasının arkasındaki özel odasına girdi. Perdeleri kapadığını, şöminenin yanına bir masa çektiğini duyduk. John Dee onun masasına astroloji haritasını açtı. Elizabeth içeri girdiğinde haritanın üzerinde kraliçenin doğum günüyle kralın doğum gününü bir çizgiyle birleştiriyordu. Terazi takım yıldızında evlenmişler dedi. Bu derin bir sevgi birlikteliği demek. Hemen Elizabeth'in yüzüne baktım ama kaşları çatılmamıştı. Philip'le flörtleşerek ablasına karşı kazandığı zafer göz önüne alınacak olursa, minik zaferleri konusunda gereğinden fazla ciddiydi. Bereketli olacak mı peki? Dee, insanın başını döndüren ince sütunlar halindeki rakamlar arasına bir çizgi çekti. Çizgilerin kesiştiği yerdeki rakamı görebilmek için eğildi. Sanmıyorum dedi. Ama emin olamıyorum. İki hamilelik olacak. Elizabeth hayretle kedi gibi tısladı. İki mi? Canlı doğum mu? John Dee tekrar rakama baktı. Ardından rulonun en altındaki bir dizi rakamı inceledi. Çok belirsiz. Elizabeth kımıldamadan öylece kaldı. Umutsuzluğunu dışa yansıtan en ufak bir belirti yoktu. Peki tahtı kim devralacak? Diye sordu gergin gergin. John Dee bir çizgi daha çekti. Bu kez sütunları birleştiren yatay bir çizgi. Siz olmalısınız. Evet biliyorum. Ben olmalıyım tabii dedi Elizabeth sabırsızlığını bastırarak. Şu anda veliaht benim. Eğer men edilmezsem ama ben olacak mıyım gerçekten? John Dee kağıtlardan başını kaldırıp geriye yaslandı. Özür dilerim prenses. Çok bulanık. Kocasına duyduğu sevgi ve çocuk isteği her şeyi bulandırıyor. Bir kadının bir erkeği bu kadar sevdiğini daha önce hiç görmedim. Bu kadar çok çocuk arzulayan bir kadına daha önce hiç rastlamadım. Arzuları tablonun bütün sembollerinde görünüyor. O kadar ki neredeyse yoktan bir çocuk yaratacak kadar. Elizabeth güzel bir maskeye benzeyen yüzüyle başını salladı. Anlıyorum. Hannah size öncülük etse daha fazlasını görebilir misiniz? John Dee bana döndü. Dener misin Hannah? Bakalım neler öğrenebileceğiz. Bu Tanrı'nın işi, unutma. Biz sadece meleklerin öğütlerine danışacağız. Deneyeceğim dedim. Karanlık odaya girmeye ve loş aynaya bakmaya çok hevesli değildim. Ama Lord Robert'a onu serbest bıraktıracak bir haber götürme, kraliçeye tahta geçtiğinden beri onu en çok sevindirecek müjdeyi verme fikri içime şevk getiriyordu. Odaya girdim. Altın kaplamalı bir aynanın her iki yanındaki mumların alevi yükselip alçalıyordu. Masaya beyaz bir örtü serilmişti. Ben izlerken John Dee Kumaşın üzerine siyah bir mürekkepli kalemle 5 kenarlı bir yıldız ve her köşesine birer güç sembolü çizdi. "Kapı kapalı dursun," dedi Elizabeth'e. "Ne kadar sürer bilmiyorum." "Ben de içeride durabilir miyim?" diye sordu. "Konuşmam." John Dee başını salladı. "Prenses, konuşmanız gerekmiyor. Bir kraliçenin sahip olması gereken her şey sizde mevcut. Ama bunu sadece Hena ile ben yapmalıyız ve melekler, tabii bize gelirlerse." "Ama bana her şeyi anlatacaksınız," diye üsteledi. "Sadece bilmem gerekenleri değil, bütün her şeyi, tamam mı?" Dee peki dercesine başını sallayıp kapıyı Elizabeth'in hevesli suratına kapattı. Sonra bana döndü. Aynanın önüne bir sandalye çekti, beni yavaşça oturttu. Başımın tepesinden aynadaki görüntüme baktı. "İstiyor musun?" diye onay almak istedi. "İstiyorum," dedim ciddi ciddi. "Çok büyük bir yeteneğin var," dedi kısık sesle. "Bunu yapabilmek için bütün çalışmalarımı feda edebilirdim." "Ben sadece bir çözüm istiyorum," dedim. "Keşke Elizabeth tahtına çıkabilse ama kraliçe de tahtını kaybetmese. Keşke kraliçenin bir oğlu olsa ama Elizabeth veliahtlıktan men edilmese. Kalbim der ki keşke Lord Robert serbest olsa ama kraliçe aleyhine komplo kurmasa. Keşke burada olabilsem ama babamla birlikte." Gülümsedi. "Senle ben en zavallı komploculardanız," dedi şefkatli. "Çünkü ben de insanların inançlarını sürdürmesine izin vermesi halinde kraliçenin tahta kalmasının bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Kütüphanelerin yeniden düzenlenmesini, öğrenmenin yeniden serbest bırakılmasını ve bu ülke için denizleri keşfetmeyi, dışa açılıp batıdaki yeni topraklara yayılmayı istiyorum." "İyi de şimdi yapacağımız şey bunları nasıl sağlayacak?" diye sordum. "Meleklerin öğütlerini öğreneceğiz," dedi alçak sesle. "Bizim için bundan daha iyi bir rehber olamaz." Aynadan geriledi. Alçak sesle Latince dua okuduğunu, Tanrı'nın işini yapacağımızı, meleklerin bize gelmesini söylediğini duydum. İçten bir sesle "Amin," dedim ve bekledim. Çok uzun bir zaman geçmiş gibi geldi. Mumların aynadaki yansımasını gördüm. Etraflarındaki karanlık büyüdü, büyüdü, mum ışıkları gittikçe daha çok parladı. Ardından bütün mumların ortasında bir karanlık huzmesi olduğunu, karanlığın içinde mumun siyah fitilini ve etrafındaki minik hareleri gördüm. Alevlerin yapısının büyüleyiciliğine öyle kapıldım ki ne yapmam gerektiğini unuttum. Sadece titreyen mumlara öylece baktım durdum, ta ki uykuya dalana kadar. Sonra John Dee'nin nazik elini omuzumda hissettim ve kulağıma şöyle dediğini duydum. "İç şuna evladım." Elindeki bir maşrapada sıcak biraydı. Sandalyemde doğrulup birayı yudumlarken sanki hasta olmuşum gibi gözlerimin gerisindeki ağırlığı ve bitkin olduğumu hissettim. "Özür dilerim," dedim. "Uyudum sanırım." "Hiçbir şey hatırlamıyor musun?" diye sordu merakla. Başımı salladım. "Alevleri seyrediyordum, sonra uyuyakalmışım." "Konuştun," dedi alçak sesle. "Anlayamadığım bir dilde konuştun ama sanırım bu meleklerin diliydi. Tanrı bizi korusun, sanırım onlarla onların dilinde konuştun. Elimden geldiğince not almaya çalıştım, tercüme etmeye çalışacağım. Bu Tanrı ile konuşmanın anahtarı olabilir." Devam edemedim. "Sizin anlayabileceğiniz hiçbir şey söylemedim mi?" diye sordum, hala uykuda gibi. "Sana İngilizce sordum, sen İspanyolca cevapladın," dedi. Yüzümdeki korkuyu gördü. "Bir şey yok," dedi. "Sırların her neyse hala seninleler. Başkasının duymaması gereken hiçbir şey söylemedin. Ama kraliçe ve prensesle ilgili şeyler söyledin." "Ne dedim?" diye sordum. Duraksadı. "Evladım, sana yol gösteren melek söylediklerini senin de duymanı isteseydi, bunları sana ayıkken söylerdi." Başımı salladım. "Ama öyle yapmadı. Belki de bunları bilmemen daha iyi." "İyi de Lord Robert'ı gördüğümde ona ne diyeceğim?" diye sordum. "Kraliçeye bebeği hakkında ne diyebilirim?" "Lord Robert'a 2 sene içinde serbest bırakılacağını söyleyebilirsin," dedi kendinden emin. "Her şeyini kaybettiğini sandığı bir an olacak. Bir kez daha ama tam o anda her şey onun için yeniden başlayacak. Çaresizliğe kapılmasın. ve kraliçeye umudunu yitirmemesi gerektiğini söylemelisin. Şu dünyada bir kadına iyi bir annelik, bebeğin babasını çok sevdiği ve çocuk istediği için bir bebek bahşedilecekse eğer, bu kişi bu kraliçeden başkası olamaz. Ancak kalbinde hissettiği oğlanın rahminde olup olmayacağını sana söyleyemem. Bu doğumda bir bebeğinin dünyaya gelip gelmeyeceğini de sana söyleyemem. Ayağa kalktım. Ben gideyim o zaman dedim. Atı geri götürmem gerek ama Bay Dee... Efendim, ya Prenses Elizabeth tahtı devralacak mı? Bana gülümsedi. İlk baktığımızda ne görmüştük, hatırlıyor musun? Evet, der gibi başımı salladım. Çocuk ama çocuk değil demiştin. Sanırım o kraliçenin ilk bebeği, şimdiye kadar doğmuş olması gereken ama hala doğmayan. Kral ama kral değil demiştin. Sanırım o da İspanyalı Philip, kral diye bahsediyoruz ama aslında değil ve asla İngiltere kralı olmayacak. Sonra bakire kraliçe, unutulup giden, kraliçe ama bakire değil demiştin. Kraliçe Jane miydi? Bakire kraliçe ama herkes onu çoktan unutup gitti. Şimdi kraliçe kendini bakire olarak adlandıran Mary ama o da artık evli bir kraliçe diye sordum. Başıyla onayladı. Belki. Sanırım prensesin vakti de gelecek. Daha fazlası da var ama sana söyleyemem. Hadi git artık. Baş selamı verip odadan çıktım. Kapıyı kapatırken mumları söndürmek üzere öne eğilmişti ve onun aynadaki karanlık silüetini gördüm. İçimden ben kendimden geçmiş uyurken başka neler dediğimi duydu acaba diye merak ettim. Ne gördün diye sordu Elizabeth sabırsız sabırsız daha kapıyı kapatmama fırsat vermeden. Hiçbir şey dedim. Yüzündeki ifadeye neredeyse gülecektim. Bay Dee'ye sormalısınız. Ben bir şey görmedim. Uykuda gibiydim. Ama konuştun değil mi? Ya da Bay Dee bir şeyler gördü. Prensesim söyleyemem dedim kapıya yönelerek. Sadece bir baş selamı verecek kadar durdum. Atımı ahıra geri götürmeliyim. Yoksa onu özler beni aramaya çıkarlar. Elizabeth baş işaretiyle gitmeme izin verdi. Ben tam kapıyı açmak üzereyken dışarıdan kapıya vuruldu. Cat Ashley'in daha önce vurduğu aynı garip ritimle. Cat anında kapıya vardı ve ardına dek açtı. Adamın biri hışımla odaya girdi. Cat hemen arkasından kapıyı kapattı. Sir William Pickering'i, Elizabeth'in eski dostu ve White isyanındaki komplo ortağını görünce büzüştüm. Sir William'ın bağışlandığını ve saraya geri döndüğünü bilmiyordum. Ama o an anladım ki ne bağışlanmış ne de saraya geri alınmıştı. Bu gizli bir ziyaretti. Lady'm, gitmeliyim, dedim sertçe. Cat Ashley beni durdurdu. Senden Bay Dee'ye birkaç kitap götürmen istenecek. Bay Dee de sana Sir William'ın evine götürmen için bir takım kağıtlar verecek. Evi sana ben tarif edeceğim, dedi. Sir William'a bir bak da seni unutmasın. Sir William, bu kraliçenin soytarısı ihtiyacınız olan kağıtları size o getirecek. Emir Cat Ashley'den gelmiş olmasaydı Lord Robert'ın uyarısını hatırlamayabilirdim. Ama Lord'um bana çok açık izah etmişti ve sözleri burada kaynayan her neyse duyduğum korkuyu doğruluyordu. Özür dilerim dedim Cat Ashley'e Sir William'a bakmaktan bile kaçınarak ve adam keşke beni hiç görmeseydi diye düşünerek. Lord Robert kimseden kimseye mesaj taşımaman konusunda beni uyardı. Bu onun emri. Size kurdeleleri söyleyecek ve peşinden gelecek hiçbir ayak işine koşulmayacaktım. Beni bağışlayın prenses, Sir, Bayan Ashley ama size yardım edemem. Çarçabuk kapıya yöneldim ve itiraz etmelerine fırsat bırakmadan kendimi dışarı attım. Sağ salim uzaklaşıp koridorun ucuna vardığımda derin bir nefes aldım ve kalbimin bir tehlikeden kaçıyormuşum gibi güm güm attığını fark ettim. Kapının kapandığını, iyice yağlanmış sürgünün sessizce çekildiğini, Cat Ashley'in kalçalarının tahta kapıya dayandığında çıkardığı sesi duyduğumda gerçek bir tehlikenin varlığından emin oldum. 40. ayrımın sonu. Sayfa 409. Devamı 41. ayrımda.